Gönlümüzün sultanı Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eser Profesör Doktor Yaşar Kandemir. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Değerli dinleyenler, acaba şu konu üzerinde enine boyuna düşündük mü? Kainatın gonca gülünün solduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onu yanına aldığını duyar duymaz, başta Hazreti Ömer olmak üzere bazı sahabiler neden kendilerini kaybettiler? Geçici bir sürede olsa neden şuurlarını yitirerek vurgun yemişe döndüler? Şu konuda bir ayet inse, şu fenalık yasaklansa diye temenni ettiğinde niyazı Rabbül Alemin tarafından geri çevrilmeyen, dinin emirlerini ve ilahi kanunları en iyi bilen sahabilerden biri olan Hazreti Ömer, niçin kılıcını çekerek "Muhammed öldü diyenin kellesini uçururum" diye haykırdı? Dini konulardaki laubaliliği ve saygısızlığı hiç affetmeyen bu alim ve arif insan, ölümün ne olduğunu bilmiyor muydu? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e hitaben "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler" buyurulduğunu daha önce duymamış mıydı? Adeta geçici bir şuur kaybına uğrayan o mübarek insanlar elbette bu ayeti defalarca duymuşlardı. Ama Resul-i Ekrem'e bağlılıkları, aşk ve sevgileri o dereceye varmıştı ki onu kaybetmenin gönüllerini böylesine yakacağını bilmiyorlardı. Hazreti Peygamber'i derin bir aşkla seven ve onun tarafından herkesten çok sevilen Hazreti Ebu Bekir'in mantıklı uyarısı, kaybolan şuurlarını kazanmaya ve akıllarını başlarına toplamaya yetti. Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu: "Kim Muhammed aleyhisselama tapıyorsa bilsin ki o öldü. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki o asla ölmez." Değerli dinleyenler, ashab-ı kiram efendilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öl dediği yerde can vermeyi şeref bilecek kadar bağlandıkları, onunla beraber olduktan sonra hiçbir derdi umursamayıp dünyayı bir pula sattıkları için böylesine sarsılıp bocaladılar. Acaba onlar Hazreti Peygamber'i gereğinden fazla mı seviyorlardı? Hayır, Resulullah ancak öyle sevilirdi. Allah da peygamberi de Resulullah'ın öyle bir aşkla sevilmesini tavsiye ediyordu. Bakın, Hudeybiye Anlaşması esnasındaki bazı olaylar, ashab-ı kiramın Hazreti Peygamber'e olan aşkını ve bağlılığını pek güzel ifade eder. Urve İbni Mesud, Hudeybiye'de bulunan Nebi-i Ekrem Efendimizle Mekkeli müşrikler adına görüşmek üzere gelmişti. Peygamberi Zişan'ın huzuruna çıkınca ona Mekkelilerle bir kavgaya girmemesini tavsiye etti. Gerekçesi pek tuhaftı. Dedi ki, "Müslümanlar arasında eşraftan bazı kimseler var. Bunlara bir diyeceğim yok. Fakat yanında bulunanlar arasında sağdan soldan gelerek Müslüman olmuş bazı vasıfsız kimseler de var. Bunlara güvenerek Mekkelilerle savaşacak olursan, hepsi kaçıp seni yalnız bırakabilirler." Kafirlerle yapılacak bir savaşta peygamberi yalnız bırakıp kaçma ithamı, gönüllerindeki derin peygamber sevgisinden şüphe edilmesi Müslümanları adeta deli etti. Bu suçlama dayanılacak gibi değildi. O ağırbaşlı ve sakin olarak bilinen Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Kibriya'nın vefatı anında kendini kaybedenleri yatıştıracak olan o mantıklı insan, bu acı sözleri duyunca Resul-i Kibriya'nın huzurunda bulunduğunu unuttu ve müşriklerin temsilcisi Urve'ye Arapların en ağır küfürlerinden birini savurdu. "Hadi sen git de o lahtın kıçını yala" dedi. Lat dişi bir put olduğuna göre ancak böyle tercüme edebileceğimiz bu küfür, kâfirin suratında bir Osmanlı şamarı gibi şakladı. Dayanamayıp böğürdü. "Kim bu yahu?" "Ebu Bekir," dediler. Urve'nin kolları yana düştü. "Ah Ebu Bekir, ah," dedi. "Üzerimde henüz sana ödeyemediğim bir minnet borcu olmasaydı, bu hakaretin altında kalmazdım ya." Biraz sonra sinirler yatıştı. Urve tekrar konuşmaya başladı. Arapların adeti üzere sözünü bitirdikçe uzanıp Hazreti Peygamber'in sakalını okşuyor. Böylece ona iyi niyetini göstermeye çalışıyordu. Fakat elini Resul-i Ekrem'in sakalına her uzattıkça yanı başında duran eli kılıçlı, başı miğferli bir kimse kılıcının kınıyla eline vuruyor ve "Çek elini Resulullah'ın sakalından," diyordu. Bu harekete dayanamayan Urve başını kaldırıp baktı. Tepesinde dikilip duran ve peygamberin sakalına dokunmasına engel olmaya çalışan bu genç, kardeşinin oğlu Mugire bin Şube'ydi. Sahabiler kainatın güneşini gözlerinden bile sakınırlardı. Onu manen pis ve kirli saydıkları herkesten, İslam'la şereflenmeyen öz babalarından bile kıskanırlardı. Müşriklerin temsilcisi Urve, Kureyşlerin yanına döndüğü zaman gördüklerini derin bir hayret ve şaşkınlık içinde anlatmaya başladı. "Ey ahali," dedi. "Şimdiye kadar birçok padişahın huzuruna sizi temsilen çıktım. Rum İmparatoru Kayser'in, İran hükümdarı Kisra'nın, Habeşistan Kralı Necaşi'nin huzuruna girdim. Bu saydıklarımdan hiçbirinin yakınları, Muhammed'in ashabının ona gösterdikleri saygıyı göstermiyorlardı. Muhammed'in ashabı onun tükürüğünü bile yere düşürmüyorlar. Kendilerine bir şey emredince buyruğunu yapmak için yerlerinden fırlıyorlar. Abdest aldığı zaman vücuduna temas eden sudan bir miktar alabilmek için birbiriyle adeta kavga ediyorlar. O konuşmaya başlayınca seslerini kısıp can kulağıyla dinliyorlar. Ona duydukları saygı öylesine büyük ki başlarını kaldırıp da yüzüne rahatça bakamıyorlar. Ashab-ı kirama Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıran yüce meziyetleri, kainatın efendisine kayıtsız şartsız bağlı olmalarıydı. Resulullah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğinden uzak durmak onlara göre önemli bir özellik değildi. Zira böyle olmak bir müminin en tabii göreviydi. Allah'a ve Resulüne inanan bir kimse için başka türlü davranmak söz konusu olamazdı. Onlar, Peygamberler Sultanı'nın yaptığı her şeyi yapmayı, her davranışında ona örnek almayı hayatın gayesi diyebiliyorlardı. Çünkü Allah-u Teala kendi Resulünü müminlere örnek olarak gösteriyor. Ona kayıtsız şartsız itaat etmeyi emrediyordu. Başka türlü düşünmek ve davranmak nasıl söz konusu olabilirdi? Aziz dinleyenler, bir gün o gönüller sultanı öne geçmiş namaz kıldırıyordu. Bu sırada hem Peygamber aleyhisselamın hem de ashab-ı kiramın ayaklarında pabuçları vardı. O zamanlar Yahudiler ibadet ederken ayakkabılarını ve meslerini çıkardıkları, ayakkabıyla ve mesle ibadet edilemeyeceğine inandıkları için her konuda onlara muhalefet eden Peygamber aleyhisselam, temiz olmak şartıyla ayakkabıyla namaz kılınabileceğini söylemişti. İşte bu sebeple o sırada hepsinde ayağında pabuçları vardı. Sahabiler namaz esnasında Resul-i Ekrem'in pabuçlarını çıkarıp sol yanına koyduğunu gördüler. Onlar da tıpkı onun gibi yaptılar. Namaz kılınıp bitince Peygamberler Şahı sahabilerine, "Namazda pabuçlarınızı niye çıkardınız?" diye sordu. Ashab-ı kiram, "Senin çıkardığını görünce biz de öyle yaptık," dediler. Peygamber-i Zişan meseleyi şöyle açıkladı. "Namaz kılarken Cebrail geldi ve ayakkabımın temiz olmadığını söyledi, ben de çıkarmak zorunda kaldım." İşte değerli dinleyenler, ashab-ı kiram, davranışları Cebrail aleyhisselamın kontrolünde olan Allah'ın Resulünü böylesine örnek alırdı. Yaptığı bir hareketin manasını bilmek onlar için o kadar önemli değildi. Önemli olan o hareketi Peygamber aleyhisselamın yapmış olmasıydı. Madem ki bir fiili o yapıyordu, o halde bu yapılması gereken bir hareketti. Sebebini söylerse öğrenirlerdi, söylemezse öğrenmeye çalışmazlardı. Ashab-ı kiram, gönülleri Resulullah sevgisiyle dolu olduğu için dünyanın en mutlu insanlarıydı. Gönüllerinde boş ve manasız sevdalara yer yoktu. Cenab-ı Hakk'a ve onun Resulüne böylesine bağlı oldukları için Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardı. Acaba bizim gönlümüzü dolduran sevda nasıl bir sevdadır? İnsanı iki cihanda mutlu eden sevdayı ne kadar biliyoruz? Onu ne kadar tanıyor, ne ölçüde yaşıyoruz? Hele göz bebeğimiz yavrularımızın gönüllerini neyle dolduruyoruz? Onlara örnek olup hayatın manasını öğretebiliyor muyuz? Sevgilerin en yücesini tadıp onlara tattırabiliyor muyuz? Dünya devinin manevi değerleri sömürüp yuttuğu bu çağda, bizim yetişme çağımıza nispetle daha zor şartlar içinde bocalayan yavrularımıza güçlü bir maneviyatla ayakta durabilmeleri için ne ölçüde destek olabiliyoruz? Onlara hangi manevi can simitlerini verebiliyoruz? Şayet onlar hayatın boş ve manasız olduğunu düşünerek gönüllerindeki boşluğu gayrimeşru vasıtalarla doldurmaya, hayatın acılarını ve ıstıraplarını geçici keyif ve rahatlık veren vasıtalarla hafifletmeye çalışırlarsa, bunun vebalini kim ödeyecek? Onlara daha güzel ve ebedi bir hayatı kazanmak için burada olduğumuzu, gerçek mutluluğun Allah ve Resulullah sevgisiyle elde edilebileceğini kim öğretecek? Bu sorular çok önemli. Acaba bizim gönlümüzü dolduran sevda nasıl bir sevdadır diyor Yaşar Kandemir hocamız. İnsanı iki cihanda mutlu eden sevdayı ne kadar biliyoruz? Onu ne kadar tanıyor, ne ölçüde yaşıyoruz? Hele göz bebeğimiz yavrularımızın gönüllerini neyle dolduruyoruz? Onlara örnek olup hayatın manasını öğretebiliyor muyuz? Sevgilerin en yücesini tadıp onlara tattırabiliyor muyuz? Dünya devinin manevi değerleri sömürüp yuttuğu bir çağda, bizim yetişme çağımıza nispetle daha zor şartlar içinde bocalayan yavrularımıza güçlü bir maneviyatla ayakta durabilmeleri için ne ölçüde destek olabiliyoruz? Onlara hangi manevi can simitlerini verebiliyoruz? Şayet onlar hayatın boş ve manasız olduğunu düşünerek gönüllerindeki boşluğu gayrimeşru vasıtalarla doldurmaya, hayatın acılarını ve ıstıraplarını geçici keyif ve rahatlık veren vasıtalarla hafifletmeye çalışırlarsa, bunun vebalini kim ödeyecek? Onlara daha güzel ve ebedi bir hayatı kazanmak için burada olduğumuzu, gerçek mutluluğun Allah ve Resulullah sevgisiyle elde edilebileceğini kim öğretecek? Dünya ve ahiret saadetinin peygamberde, peygamber sevgisinde, peygamberin getirdiği ebediyet bestesinde olduğunu yavrularımıza biz öğreteceğiz, öğretilmesini sağlayacağız. Ebediyet bestesinin hastası olmadan, ruhların kalu beladan beri tanıyıp hasretini çektiği o ilahi nameyle gönülleri doyurmadan, iki cihan saadetinin elde edilemeyeceğini belleteceğiz. Şu dünya imtihanını başarıyla kazanan kutlu ashab neslini hem kendimize örnek alacağız, hem de onlara örnek diye göstereceğiz. Allah yardımcımız olsun.
Gönlümüzün Sultanı Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eser: Profesör Doktor Yaşar Kandemir. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.